Ayrım 14.
Kendi özel konumumla, siyasi sürgünlüğü gelinen yer bağlamında incelemek örnekse. Ah Aysel Hoca, Aysel, konuya özgün bir kafayla hiç öz denetimsiz yaklaşmamı ne kadar istemişti. Oysa onun beklediği anlamda hiçbir zaman özgür duymadım kendimi. Bağlandığım bir özel tarihim, geride de o kadar çok ölü ve yaralı varken. Yine de bir şey yapmalıyım. Özel tarihime olan borcumu ödemeliyim. Peki hangi dilleri biliyorsunuz? Türkçe. Onu sormuyoruz. Bilimsel bir araştırma için zorunlu olan dillerden hangisini biliyorsunuz? Latinceden başlayarak örnekse. Aysel Hoca ise diretiyor. Hala başlamadın mı şu incelemeye? Önce kanavasını çiz. Size öğrettiğim yöntemleri anımsa. Ormanın üstünden mavi kırmızı ışıklarıyla bir uçak geçiyor şimdi de. Sanki Aysel'in bana bu kadar uzak olan şu uçaktan ne farkı vardı? Sanki Petra'nın Aysel'den ne farkı var? Zaman Aysel'le beni birbirimizden bu kadar uzaklaştırmış, böyle ayırmış olabilir mi? Fakat yıllar geçtikçe gitgide daha sık ayırt ediyor bu ayrılışı. Bir savunu, bir güzelliği savunu gibi sık sık da onun bir bakışına, birlikte ve çok yoğun yaşanmış bir zaman parçasına, bir söze, onun bir mektubuna sığınıyor. İşte o mektuplardan biri. Cancağızım, bir gün yine buluşacağız. Uzun uzun konuşacağız. Birlikteliğimiz çok daha anlamlı olacak. Hayatın ve neşenin cesaretinden hiç eksiltmeyeceğiz. Neşeye ve hayata düşman olanların asla yaşayamadığı ve yaşayamayacağı daha büyük aşklar, daha derin dostluklar yaşayacağız. Ama bu arada da hayat sandalının kıyıya çarpmaması gerekiyor, değil mi? Bunun için ilk ağızda en hayati olan sorunu çözmeliyiz. Bana hiç yakınmadın. Ama oralarda günlük hayatı ayakta tutabilmek için neler yaşadığını tahmin edebiliyorum. Sözün kısası çok iyi bir rastlantı oldu. Eskiden bir dizi konferans vermek üzere buraya bizim bölüme gelen Profesör de Brujin, bu yaz tatilini ülkemizde geçirmeye karar vermiş. Beni arayıp buldu. Ona senden söz açtım. Gentoft Yaşlılar Yurdu diye bir yer varmış. Ama Kopenhag'a taşınman gerekiyor. Profesör de Brujin yurt müdürünü yakından tanıyormuş. Kendisinin adresini, telefon numarasını aşağıya yazıyorum. 15 Ağustos'tan sonra de Brujin'e telefon et, randevu al, onu görmeye git. Çekingenlik etme, mutlaka git. Görüş onunla. Senden haber bekleyecek. Onu ben geçmişte tam bir ay sırtımda taşıdım. Üniversite kendisini hem davet etmiş, hem adamın yatacağı yeri bile düşünmemişti. Canım, Goley, hep böyle demezler mi? Canım, Goley. Kolayım olayı profesörün bütün yükü omuzlarıma kalmıştı. Bu yazdı öyle. Üstelik bu sefer olanaklarım da pek sınırlıydı. Her şey bir yana, tadı tuzu yerinde bir adam olsa bari. Esprisi kıt, dünyası da pek öyle sanıldığı denli geniş değil. Hem zaten ben yaşlıları pek sevmem. Yaşlılara ancak çok büyük zeka iseler katlanabilirim. Bu nedenle bazen kendime bile güç katlanıyorum artık. Her neyse işte. Profesör de Brujin iyi, yumuşak bir adamcağız. Tonton. Bize de bu ara gerekli olan zeka, bilimsel derinlik falan değil. Sana iş bulmaya söz verdi, o kadar. Görüyor musun? İşte ben de içten pazarlıklı bir olup çıktım. Ülkemi ona şirin göstermek için değil, ne de tarihi bir dal kavukluktan cancağızım. Fakat salt şu iş olsun diye bizim tontonu oldukça iyi ağırladım. Umutlarım boşa çıkmasa bari, kendisini ara. Bakalım bu adamların verdiği söz sağlam söz mü? Bu arada bunu da anlamış olur sen. Ha sahi, bak en önemli noktayı unutuyordum. Profesör de Brujin aynı zamanda Özgürlük Dayanışma Derneği gibi bir derneğin üyesiymiş. Siyasi sığınmacı olan biriyle ilgilenmek zaten görevleri. Madem ki böyle dernekler kuruyorlar. Cancağızım, son mektubum pek karamsardı. Bu hiç hoşuma gitmedi. Belli bir yakınman yok. Ama ben anlamaz mıyım? Hoş, kendim de başka bir kente, başka bir çevredeki yeni ve dul hayatıma uyum sağlarken epey bocaladım. Olmadık beceriksizlikler ettim. Daha sonra uzun uzun anlatırım. Aslında yepyeni bilgiler edindim. Ama bu bilgileri yerli yerine oturtana dek epey güçlük çektim. O sersemlikle banyoda düşüp oramı buramı kırdım. Hepsi geçti. Şimdi çok iyiyim. Merak etme. Hadi cancağızım, bana güzel haberleri ulaştır. Mektubu gülümseyerek, çokça da Aysel'in sağlığını merak ederek okumuştu. Okuduktan sonra da o yıl Ağustos'un 16. günü sabah Profesör de Brujin'in telefon numarasını çevirdi. Karşısına bir kadın çıktı. hiçbir ilgi izi taşımayan bir kadın sesi. Kimsiniz?
Engin, Profesör Aysel Dereli tarafından arıyorum.
Kim dediniz? Hangi Profesör Dereli?
Profesör Dereli, Türk, Profesör de Bruges'in bu yaz kendisine konuk olduğu.
Bir an sessizlik. Sonra ötede mırıltılar oldu. Sonra da aynı kadın dedi ki, sizi de sözünü ettiğiniz kişiyi de tanımıyoruz. Bir yanlışlık olmalı.
Daha bir ay önce ülkemdeymiş, tatilde.
Olabilir, insanlar her yere tatile çıkabilirler.
Telefon çat diye kapandı.
Olacak olan buydu işte. Aysel'in de şu iyimserliği. Sanıyor ki insanlar bir takım insansal özelliklerini hala ve her yerde koruyorlar. Hem canım ne diye tatile çıkmış bir adamın yakasına yapışıyorsun? Neden onların güneş banyolarını yarıda kesip de benim için onlardan iş istiyorsun? Kendin için asla yapmadığın bir şeyi ne diye benim için yapıyorsun?
Hayatın sandalı karıya oturmamalıymış.
Öyle mi yazıyordu?
Ha, kıyıya çarpmamalıymış.
Olacak olan bu işte. Ne seni tanıyorlar ne benden haberleri var.
Oysa herhangi fazla bir umuda kapılmaksızın bu kez Kopenhag'dan ve Eylül başlarında nihayet Profesör de Bruges'i sahiden aradığında telefona adamın kendisi çıkmıştı.
''Aa evet, Profesör Dereli bana sizden söz etmişti. Ona saygım büyük. Fakat ben daha erken arayacağınızı sanıyordum.''
''Siz döner dönmez aramak istememiştim.
Ben size hocanız adına bir şey yapabilmek için sabırsızlanıyorum. Yarın derneğe gelir misiniz?
Saat kaçta?
15 olsun mu?
Bu saat size uygun mu?
Pekala, o saatte sizi orada beklerim. Adresi yazar mısınız?''
''Adresi biliyorum.''
Yaşlı profesör tanımadığı birine neden bu kadar yakınlık gösterdiği, zamanını neden hemen ayırdığı iyice bilinsin istiyordu galiba. Telefonu kapamadan önce eklemişti. Hocanız benim için unutulmaz bir kadın. Onun öğrencisi olmakla övünebilirsiniz. Sonra kapattı. Telefon kulübesinde bir an dikilip kalmıştı. Bıyıklarının ucuna asılı hoş bir gülümseyişle benim için o unutulmaz. Aradığım salt bir kadın gövdesi değil, beynimle de doymak istiyorum. İnsan iyiyi kötüyü birbirinden ayırınca, iç dünyası zenginleştikçe beyniyle de doymak istiyor. Daha 23'lerinde, belki de 24'lerinde, hocası doçent Aysel'e bir gün böyle demişti. O da ne gövdesini sakındı, ne beynini, ne iç zenginliğini. Hiçbirinde cimrilik etmedi. Elinde avucunda olanı sakınmadı. 1968'ler. Hayat denizinin umut yüklü sandalı. O eksiksiz doyumla kendimi koca bir tarihi tersine çevirip yeniden yazacak denli enerji dolu, güçlü duyuyordum. Cemal'in pislikleri, coplar, göz yaşartıcı bombaları, hiçbir yerime değmeksizin coşkumun faturasını ise yine en çok Aysel ödedi. Mektubunda ise yazıyor, cancağızım, şimdi her şeyden önce karnının doyması gerek. Bu kadarla yetinir olmayı hiç düşünmüş müydü ki Engin? Düşünmüş müydüm? Doktor Burnt'un gösterdiği yatağın ucuna ilişmiş, elleri bacaklarının arasında öylece duruyor. Bana her zaman verebileceği her şeyi vermiş bir kadına, yıllar sonra Gentofte'un parkında birikmiş bir özlemin şiirinden tek dize söyleyemedim. Kelimeler, kuru ve anlamsız. O kadar değil, ona karşı suçlayıcı bile olabildim. Açığa vurduğumdan da fazla suçlayıcı. Neden? Oysa az önce Cemal'i bile anlamaya ne kadar yatkındım. İnsan ruhuyla ilgili en küçük bilgi kırıntısını dağlar kadar ciddiye alan Doktor Burnt'e anlamayı da, hoş görmeyi de en son düşünebileceği kimseye bile anlayış gösterebilirken, Profesör Aysel'i anlamaktan kaçtığını, hatta ona karşı içinden suçlayıcı şeyler geçtiğini söyleseydi, adam bundan ne sonuç çıkarırdı acaba? En ufak bir yakınlığım olmayan, asla da olmayacak olan biriyle saçma bir noktada buluşuyor. Fakat o kadar çok ortaklığımız bulunan biriyle gitgide ayrı düşüyoruz. Doktor Burnt, bu ne demek? İleri yaşında verilmiş bir özendirme ödülünü alabilmek üzere, verilmeyen pasaport duvarlarını zorlaya zorlaya yabancı ülkelere koşan, sonra da rahat rahat ana yurduna dönebilen Aysel'den çok daha yakınım sanki. Ana yurduna dönemeyen, hiç de dönemeyecek olan birine. Bu ne demek Doktor Burnt? Doktor Burnt gözlüğünü çıkardı. Hohlayıp camını sildi, yeniden taktı. Uzun uzun düşündü, sonra kestirip attı. Bu benim uzmanlık alanıma girmez. Olsa olsa siyasal bilimler alanına girer. Devletler hukukuna falan, Binemeyeceğim. Kendini sırtüstü yatağın üstüne bırakıyor. Tavandan aşağı çiçekli basmayla kaplı masum bir abajur sarkıyor. Minicik mavi çiçekler, yeşil yapraklar, kırmızı benekler. Abajur tavanda ışığın biraz soğudurduğu renkleriyle belli belirsiz dönüyor. Cemal de hurdayla garaj bozması yer arasında soluk soluğa gidip geliyor. Ancak karın aydınlattığı bir göğün altında. Son çocukluk. Son bir kez daha çocukluğunun oyununu oynuyor. Bu düşman olsun, bu kumandan olsun. Bu da ben olayım. Düşmana hücum! Yakaladım kumandanım! Kurulan taklar, atılan hava fişekleri, takılan madalyalar, çalınan bandolar. Annem beni yetiştirdi, bu ellere yolladı. İkisinin de neden aynı noktada buluştuklarını çözemeyen Doktor Burnt, bu kadarını elbette çözecektir. Freud, tarihi ve toplumu yeterince hesaba katmadı. Hatta hiç katmadı. Ama şimdiki ruh bilimciler katıyorlar. İki asker darbesi arasında sosyalizmin kuramını çok iyi belediklerine inandıklarından mı, kötü öğrendiklerini düşündüklerinden mi, birkaç arkadaşıyla Reich'e merak sardırmışlar. Hele Dobrenkov'un, Fromm ve Yeni Freudçuluğun eleştirisi kitabını ellerinden düşürmez olmuşlardı. Ama sonra, acaba Doktor Burnt, burjuva ideolojisi ve revizyonizmin eleştirisiyle ne kadar ilgilendi? İşte, başucuna bir kitap koymuş. Wild Freuds ve Tables and Flowers. Kitabı karıştırıp yabanıl meyvelerin, sebzelerin, çiçeklerin resimlerine bakarken gülümsüyor. Onun yokmuş gibi duran iç dünyası da bu olmalı. Doçentlik tezinden, uzmanlaşma çalışmalarından arta kalan zamanını dağlarda, kırlarda kendi kendilerine açıp, kendi kendilerine solan çiçeklerin türlerini, hayatlarını incelemekle geçiriyorlarsa hiç şaşırmam. Herhalde benim buralardaki ilk zamanlarımda gelen her mektubun pulunu toplamam gibi gelgeç bir heves de değildir bu. Nesli tükenmekte olan ve tükenen kır çiçeklerinin, yabanıl sebze ve meyvelerin tükenme nedenlerini eline boyuna araştırıp duruyordur. Parktaki çıplak ayaklı delikanlı gözlerinin önünde bir an belirip yitiyor yine. Bu insan türünün yeniden bir eşine daha rastlanmayacağını sanıyor. Ayak parmakları arasına sıkıştırılmış bir kalemin boşluğa yazdığı yazı. Bu mu etkiledi beni acaba? Fakat bütün gövdenin duruşundan, yüzün anlamından yayılarak bana geçen, içimi ürperten büyüleyicilik. Görüntüyü hemen kovalayıp Doktor Burnt'un yabanıl çiçeklerine, meyve ve sebzelerine sığınıyor. Arugula, rutabagas, turuz, sıhhalots, yaşlılar yurdunda verilen haşlanmış sebzelerin, salataların ne olduğunu biliyor muyum? Yediğim mantar türünün, Bayan Turid'in ormandan derleyip bana sunduğu o garip çiçekler çiçeği. Doktorun doçentlik tezi, ilk çocuklukla son çocukluk, bebeklikle yaşlılık, yani bunaklık arasında süreklilik gösteren ortak eğilimlerin saptanması üstüneymiş. Bu eğilimleri saptayarak kaynaklarını bulgulayacakmış. Gentoft'ta bir gece gözetimi sırasında söylediğine göre, toplumsal ve tarihsel koşullar, kültürel hayat, insan ruhunda bu iki yaşın ortak eğilimlerini açığa çıkarmayı güçleştiren kalın örtüler oluşturuyormuş. Katları, katmanları, dokularıyla birbirinden büsbütün farklı bu örtülerden her biri, kendi koşullarının izinde tek tek aralanıp açılmadan, ilk ve son çocukluğun ortak noktalarını tam olarak bilebilme olanağı yokmuş. Örnekse bir Kızılderili yaşlısı ile bir İzlanda yaşlısı farklı bulunuyorlar. Bir Çinli çocukla bir İspanyol çocuğu farklı ağlıyor, farklı deviniyor, farklı şeylere gülüyorlarmış. Gentoft'ta gece gözetimcisinin deneyleri, tanıklığı da kendisi için çok önem taşıyormuş. Böyle diyordu. Tıpkı o iki gece boyunca olduğu gibi şimdi de dudak büküyor. Çiçekler, sebzeler kitabını kapatırken yüzünden hatta alaycı bir gülümseme geçiyor. Çoktan bilinen bu kadar çok bilgiden nasıl henüz hiç bilinmeyen bir sonuç çıkabilir ki? Benim gibi meraksız bir toplumun üyesi için bütün bunlar hatta biraz can sıkıcı. Çocukların, yaşlıların ve delilerin en çok neye güldükleri, en çok neden korktukları, en çok hangi ortak sözcükleri ve deyimleri kullandıkları, en çok neyi düşledikleri, en çok neyi sevdikleri, neye üzüldükleri, neden heyecanlandıkları, neye öfkelendikleri. Bunların hangi iklimin, hangi coğrafyanın, hangi toplumun yaşlıları, çocukları ve delileri oldukları. Gentoft'ta kakalarını yiyen yaşlıların da bulunup bulunmadığı, kaçta kaçının bunu yaptığı, en sık kullandıkları ünlemin ve sözcüğün ne olduğu, en çok hangi nedenle ne gibi yalanlar söyledikleri. Çocukları kandırmak için büyüklerin söyledikleri yalanlar benzeri, yaşlıları da kandıracak ortak yalanların kullanılıp kullanılmadığı. Çocuk oyunlarına benzer oyunlar oynayıp oynamadıkları. Çocuk oyunlarındaki kavgalara benzer, ciddi görünümlü şakadan ya da şaka görünümlü ciddi kavgaların buradaki yaşlılar arasında da olup olmadığı. Doktor Burnt bütün bunları bilmek istiyor. Gece boyu gözünü kobaylarından ayırmıyordu. Dağlarda, kırlarda dolaşırken de gözünü yerden ayırmadığını varsaymak, neden gerçeğe çok uzak düşmek olsun? Aslında Gentoft'takilerin hiçbiri de ruh hastası değil, hiçbiri deli değil. Hatta içlerinden bir ikisinin uğradığı hafif bellek kaybı dışında hiçbirine bunak da denemez. Onlar toplum dışına itilmiş yaşlılar sadece. Fiziksel güçteki azalma nedeniyle hayatın hızına uymakta güçlük çekenler, bundan ötürü çevreleri boşalmış olanlar, kimsesizler falan. Yine de içlerinde hala golf oynayanları var. Kadınlar çok süslenirler. Boş zamanlarında sanki bu zamanlar pek kıtmış gibi ormanda sazlardan, ağaç liflerinden çabuk çabuk sepetler, abajurlar örer. Erkekler bir tek bile vuramadıkları geyik avlarına çıkarlar. Kadınlarla kadınlar, erkeklerle erkekler arasında da bazen büyük tutkulu aşklar yaşanır. Cinsiyetin zaten önemi kalmamıştır. Yine de sonsuz bir kıskanma özgürlükleri vardır. Doktor Burnt gece gözetimine katıldığı gecelerden birinde kendisinden bunları dinlemişti. Hem de derin bir ilgiyle, bilmediği bir bilgi kırıntısına rastlayabilir mi diye. Sonra da sordu. Çocuklar da öyle değil midir? Çocuklar mı? Pek bilmiyorum. Yakınımda hiç çocuk olmadı. Ama şimdi Petra'dan olacak. Herhalde gülüşü Danimarkalı, ağlayışı da Türk olacak. Kalkıp yatağın üstüne oturuyor. Adam ne dese, içimden gülmek, onunla alay etmek geliyor. Ama bu onun değil, benim eksikliğim olmalı. Yüzünü yıkamak için banyoya gidiyor. İşte orada ev sahibine ait ama aslında herkesin olan, hiçbir özelliği bulunmayan öteberiler var. Diş fırçaları, tıraş makinesi falan gibi. İlk tanıştırıldığımda ondan hiç hoşlanmamıştım. Katı gerçeklerden habersiz, duygudan uzak, tek bir sözcüğü bile yanlış anlamamak için insanı yoran bir adam. İlk gözetim gecesinde ise öyle ya, onun da alay etmeye kalktım. Bakın, yaşlı kadınlarımızdan biri yatarken bir fincan ıhlamur içiyor. Bunu her zaman yapar. İlginizi çeker mi acaba? Hiç alınmamıştı. Bunu bir şaka olarak almıştı. İkinci gece ise elini tutarak uyumak isteyen yaşlı bir kadının yanında, elini elinde tam 45 dakika kımıldamadan oturdu. Bu adayış beni duygulandırmıştı. Bu sabır, ben olsam yapamam. Sıkılırım, sinirlenirim. Her zaman gençliğin sorunları, çalışan insanların dertleriyle ilgilendim. Sonra da yaşlılara gece gözetimciliği. Bu işe sadece katlanıyorum. Hele yaşlılara bir inceleme konusu olarak bakmak, bu bana çok ters geliyor. Fakat işte yaşlı kadın eli Doktor Burnt'ün elinde gülümseyerek mışıl mışıl uyuyakalmıştı. Belki de yaşlılığının en mutlu gecesi. Aysel'le ben ise yüzüne üst üste su çarpıyor. Akşamüstü. Parkta oturuyorlardı. Yurt pansiyonerlerinin en kederli saati. Bu kederli saat onların isteklerini çoğaltır, gün boyu unuttukları ağrıları, çarpıntıları, nefes darlıkları, korkuları, kendilerini bırakmış bir oğul tek tek akıllarına gelir. Çok geçmez, yarım saat sonra Engin'in onlardan en sorumlu olduğu zaman parçasına girilecektir. Aysel karşısına böyle ansızın çıkmıştı. Yıllar sonra kavuşmanın ilk ağızdaki coşkusu, bir iki, hay Allah, nereden çıktın böyle, kekelemelerinden sonra uçup gitmiş. Parkın kanepesinde yan yanalar. Hemen hemen noktasız, virgülsüz konuşan, mahallenin muhtarından tut da pasaport alabilmek için ne kadar denemek zorunda kaldığını anlatan Aysel. Aktarmalardan birinde uçak şirketi valizini kaybetmiş. Bakalım bundan sonra kalıcı adrese göndereceklermiş. Bütün dünya seyahat ediyormuş. Ülke zaten akıl almaz bir kaos yaşıyor. 450 çocuğu sünnet ettiren, elbet bunu yeni seçimlerde oy toplamak için yapan partinin masalara yığdığı etlere, pilavlara, tatlılara yöre halkının nasıl saldırdığını görsen kendini Hindistan'da sanırdın. Derken ansızın üstünde sönmüş bir kandil hali. Doktor Burnt'ün banyosundaki aynada kendi yüzünde değil de Aysel'in o andaki yüzünü görüyor ve içinde belli belirsiz bir sızı. Elini eline almak, bir kolumu omuzuna atmak aklımdan bile geçmedi. Gözü Aysel'in çenesinde çıkmış minik ak bir kıla takılıp duruyordu. Yaşlanmış. Onun yaşlanabileceğini hiç düşünmezdim. Ne kadar da çok konuşur olmuş. İnsan da elini tutma isteği bırakmıyor ki. Zaten kendisi de oralarda değil. Aşk yok. Duyarlılıklar eskimiş. Kendileri dışında her şeyden konuşulmuş. Artık kırık dökük. Bu park ne kadar güzelmiş. Ya, fena değil. İşin ağır mı? Sabahları rahat, öğleden sonraları biraz. Bu saatten sonra ve bütün gece ise yoruculuktan öte, sıkıcı. Yine de bir iş. Öyle, sağ ol. Aşk olsun. Keşke önden haber verseydin. Sürpriz olsun istedim. Hay Allah, ne kadar da şaşırdım. Sizi bir bayan arıyor dediler de. Herhangi biriyle de böyle şeyler konuşulur. Aysel, herhangi biri nasıl olur? Bir evet, bir hayır bile bu buluşmayı çok daha anlamlı kılabilirdi. Aysel araya giren kısa suskunluktan tedirgin olmuş gibi yine çabuk çabuk bir şeyler anlatıyordu. Beni buraya getirecek otobüsü bulana kadar aman sorma, sorma. Hiç bilmediğim bir kentin ortasına inmişim. Orası burası derken bir dolu zaman kaybettim. Bari şu benim valiz bulunsa. Sana birkaç kitapla kazak falan getirmiştim. Orada kaldı işte. Ne güzel ağaçlar bunlar. Nedir? Kayın mı? Dur bakayım. Kavak mı yoksa? Kavaklar da çeşittir ya. Engin'in gözü yine onun çenesindeki minik ak kıla takılıp kalmış. Sonra, az sonra Engin, beni hiç sormayacak mısın? Aysel, bir şey mi var? Engin, kendinden hiç söz açmayacak mısın? Aysel, aptallık etme. Başka neden söz açıyorum ki? Ha evet, yeni yankılar diye bir ödül veriyorlar. Onu almaya gidiyorum işte. Engin, aa öyle mi? Sevindim. Ülkenin yüzünü arttın. Eski bir öğrencin olmakla her zaman övünmüşümdür. Aysel, ne diyorsun sen kuzum? Sessizlik. İşte o sönmüş, kandil hali, asıl o zaman. Hayır, böyle olmayacak. Yeniden başlamalı. Daha doğru bir yerden. Fakat nereden, nasıl? O aranırken Aysel başlamıştı yeniden. Özgürlük Dayanışma Derneği'nde bir de dergi çıkardığınızı yazmıştın. Çıkaracağınızı ya da. Sahi ne gibi çalışmalar? İşte canım, ne demek? Şimdi bunları mı konuşacağız?